Kainata Allah suyla kainatı tekrar canlandırıyor, şu yeryüzünü tekrar canlandırıyor. İşte aynen öyle sizi de tekrar canlandırır. Yeniden otun topraktan çıkması gibi, suyla beslenerek çıkması gibi sizi de yeniden çıkartır. Bir çocuğu alacaksınız, 15-20 sene okutacaksınız. Ondan sonra o çocuk anarşist olacak. Yazıklar olsun size. Sizin eğitiminize, sizin eğitim sisteminize Allah'ı Rab olarak kabul etseydiniz, Allah'ı terbiye edici, kanun koyucu, insanları edep kazandırıcı, kanun ile, kitap ile, peygamber ile, böyle bir Allah, Rab olan bir Allah olarak kabul etseydiniz, ondan alsaydınız kanunlarınızı, bu çocuklar bu hale gelmezdi, anarşist olmazdı, hırsız olmazdı.
Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiâti a'malina. Men yehdillahu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hâdiyelah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرشت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zuhruf suresinde kaldığımız yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Farz-ı misal onlara sorsaydın ey Resulüm, gökleri ve yeri kim yarattı deseydin, hani böyle bir soru sormana gerek yok ama sorsaydın mesela لَيَقُولُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمُ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمُ derlerdi. Onu aziz ve alim olan Allah yarattı gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri, aziz ve alim olan Allah yarattı derlerdi. Onların Allah'ı inkar etmediklerini Kur'an-ı Kerim bu şekilde ifade ediyor. Defalarca anlattığımız gibi müşrikler Allah'ı inkar eden ateistler değillerdi. Zaten ateist olsaydılar onlara öyle isim verilirdi. Müşrik denildi. Yani Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'a ortak koşuyorlar. Putlara olan inancı, inançları onları Allah'a yaklaştıran bir vesile olarak görüyorlar. O putları daha önce Allah katında kıymetli varlıklar olduklarına inanıyorlar ve o kıymetli varlıkların o putların içine girip, yani ruhlarının o putların içine girip orada var olduklarına inanıyorlar ve onlardan istedikleri zaman o ruhların, o kutsal ruhların onların dileklerini Allah'a ileteceğine inanıyorlardı. Bu şekilde direkt olarak Allah'a dua edemeyeceklerine inanıyorlar. Aracı koymak gerektiğini düşünüyorlardı. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى dediler ki başka bir şeyden dolayı bunlara tapıyor değiliz. Allah'a daha fazla yaklaşalım diye. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak şeyler. O yüzden bunlara tapıyoruz, ibadet ediyoruz. Onlardan istekte bulunuyoruz. Yani Allah'ı inkar ettiklerinden değil. Allah Azze ve Celle onların Allah'ı inkar etmediklerini bu şekilde bize defalarca Kur'an'ında anlattığı halde bazı kimseler hala bugünün kafirlerinin küfrünün gizlenmesi için, açığa çıkmaması için geçmiş kafirlerin kafir olma sebebi olarak Allah'a inkar olduğunu iddia ederler. Bugünküler madem ki Allah'ı inkar etmiyorlar, o halde bunlar Müslüman zannedelim istiyorlar. Geçmiştekilerin kafir olma sebebinin Allah'a inkar olduğunu düşünelim. Onlar Allah'ı kabul etmiyor, putlara inanıyorlar diye zannedelim. Bugünküler madem ki putperest değiller, madem ki Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, o halde bunlar Müslümandır diyelim, o şekilde kabul edelim istiyorlar. Halbuki geçmiştekiler de Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onlar da Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını kabul ediyorlar ama Allah'ın kendilerine karışmasını istemiyorlardı. Kendilerine karışmayan, yeryüzüne müdahale etmeyen, insanlara çeki düzen vermeyen, insanları başıboş bırakmış olan bir Allah anlayışına sahiptiler. Küfre girmelerinin sebebi buydu. Birçok kavim Allah'ı kabul etmiş ama Allah'la birlikte başka ilahlar da tanımıştı. Allah'ın hayatlarına karışmalarını istememişler. Birinci hataları bu olmuş, ikinci hataları ise Allah Azze ve Celle gibi bir takım mahlukatın, kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanmışlardı. Onları da yine Allah'ın kulları olarak görüyorlardı. Allah'ın kullarıydılar fakat Allah Azze ve Celle katında onlar kıymetliydiler. Ve Allah onlara kainatın idaresinde yetki vermişti. Böyle kabul ediyorlardı. Küfre girmelerinde iki tane önemli sebep vardı ve onlar bunlardı. Allah inkar değildi yani. Dolayısıyla bugün bu gerçeği örtbas etmek isteyenler, bugünün dünyasında yaşayan inkarcıların inkarcı olduğunu kapatmak, üstünü örtmek isteyenler, geçmiştekilerin ateist olduğunu, putperestlerin Allah'a kabul etmediğini iddia edecekler. Buna mecburdurlar. Çünkü bunu böyle anlatmazlarsa O zaman bugünkülerle geçmiştekilerin aynı olduğunu düşünecektir insanlar. Eğer gerçeği söylerlerse, geçmiştekilerin kafir olma sebebi Allah'a inkar değildi. Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'ın hayatlarına karışmasını istemiyorlardı. Peygamberi kabul etmiyorlardı, kitabı kabul etmiyorlardı. Allah'ın onlara kanun ve kitap göndermesini istemiyorlardı. Bu şekilde söyleyecek olsalar, o zaman bugünkülerin de birçoğu böyle der insanlar ve bugünkülerin de onlara benzediğini anlarlar. İşte bu gerçeğin anlaşılmaması için geçmiştekilerin Allah'ın zatını inkar ettiğini iddia ettiler. Bu ayetler böylesi yalancıların yahut da cahillerin yalancılığını ve cehaletini ortaya koymaktadır. Bu ayetlere bakan insan bu lafların doğru olmadığını anlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kıyamete kadar Müslümanların saptırılmasının önüne geçmiş olmaktadır. Bu ayetler sayesinde Müslümanlar bu gibi yalanlara inanmamayı başarabilirler. Bu ayetlere bakarak geçmiştekiler Allah'ı inkar etmemişlerdi diyebilirler. Bugünün kafirlerinin de küfrünü anlayabilirler. Böylece kandırılmaktan kurtulabilirler. Eğer Kur'an'ı okurlarsa, eğer anlarlarsa, onlara sorsan ey Resulüm gökleri ve yeri kim yarattı? Allah diyecekler, hem de aziz ve alim olan Allah. Allah'ın sadece Halik olduğunu, yaratan olduğunu değil, aynı zamanda aziz ve alim olduğunu da kabul ediyorlar yani. Yani Allah demeye gerek bile görmüyorlar. Aziz ve alim diyorlar. Aziz ve alim yarattı. Yani sıfatlarını da kabul ediyorlar. Alim olan Allah, her şeyi bilen Allah, her şeye kudreti yeten, her şeye galip gelen, hiç kimsenin ona galip gelmesi mümkün olmayan Allah. O Allah yarattı diyorlardı. Bugün niceleri Allah'ın alim sıfatını inkar etmektedir. Allah'ı sadece göklere hapsedenler, yeryüzüne karışan bir Allah istemeyenler, Allah'ın göndermiş olduğu kitabın 6. 7. asır için olduğunu söyleyenler, bu zaman için olmadığını söyleyenler, aslında Allah'ın alim sıfatını inkar etmiş olurlar. Allah madem ki her şeyi bilendir, o halde 6. asrı da bilir, 26. asrı da bilir, 56.'yı da bilir. Ve madem ki Allah her şeyi bilen bir Allah'tır, o halde onun göndermiş olduğu kitap bütün çağlara ve bütün insanlara uygundur. Çünkü o yaratandır. Allah'ın alim sıfatı bunu gerektirir. Madem ki alimdir, her şeyi bilendir, o halde her şey onun dediği gibi olmalı. Madem ki alimdir, her şeyi bilendir, o halde onun göndermiş olduğu kanunlar sadece 6. 7. asır için değil, bütün zamanlara ve bütün mekanlara göredir. Allah'ın alim olduğunu kabul eden bir insan, hem Allah'ın her şeyi bildiğini söyleyecek, hem de ondan sonra Allah'ın kitabının bu çağa uygun olmadığını söyleyecek. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Doğru mudur böyle bir şey? Hem Allah'ın alim olduğunu kabul edecek, hem de Allah'ın kitabının, Allah'ın kanunlarının bu çağa uygun olmadığını söyleyecek. Allah'ın kitabına çöl kanunları diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün böyle bir çelişki var. Allah Azze ve Celle o günkü müşriklerin çelişkilerini onların yüzlerine vuruyordu. Siz madem ki göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını kabul ediyorsunuz, o halde neden Allah'ın sizi başıboş bırakacağına inanmak istiyorsunuz? Göklerde ve yerde başıboş olan bir tane şey söyler misiniz? Allah neyi başıboş bırakmış ki sizi başıboş bıraksın? Allah sinekleri, mikropları bile başıboş bırakmamış. Bir başıboş bıraksaydı görürdünüz gününüzü. Mikropları bir başıboş bıraksaydı görürdünüz gününüzü. Galaksileri bir başıboş bıraksaydı görürdünüz gününüzü. Meteorları bir başıboş bıraksaydı başınıza mermi gibi meteorlar yağardı uzaydan. O zaman görürdünüz gününüzü. Dünyayı bir başıboş bıraksaydı Cehennemin üzerinde oturuyorsunuz aslında. Mama tabakasının üzerindesiniz. O zaman görürdünüz gününüzü. Mama fışkırmaya başlasaydı her tarafınızdan görürdünüz. Allah hiçbir şeyi başıboş bırakmamış da, ki bunlar Allah'ın halifesi değiller. Siz ise Allah'ın halifesisiniz. Allah'ı temsil etmekle vazifelisiniz. Yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurmakla görevlendirildiniz. Nasıl olur da Allah sizi başıboş bırakır? Nasıl olur da size medeniyetin esaslarını söylemez? Nasıl olur da nasıl bir insan olmanızı istediğini size bildirmez? Ve nasıl olur da sizi şu uçsuz bucaksız kainatta başıboş bırakır, kılavuzsuz bırakır? Allah'ı siz böyle merhametsiz, yol göstermeyen bir Allah olarak mı biliyorsunuz? Hem aziz ve alim diyeceksiniz, hem de Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının bu çağa uygun olmadığını söyleyeceksiniz. Hem Allah'ın sıfatlarını kabul ediyoruz diyeceksiniz. Ondan sonra Allah'ın hükümdar sıfatını kabul etmeyeceksiniz. Sadece Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Halik olduğunu, Bari olduğunu kabul edeceksiniz. Ama Allah'ın aynı zamanda aziz olduğunu ve el-melik olduğunu, hükümdar olduğunu kabul etmeyeceksiniz. Allah'ın sadece rahmet sıfatlarını kabul edeceksiniz ve Allah'ın intikam sıfatını kabul etmeyeceksiniz. Yaptıklarınızın yanınıza kar kalacağını zannedeceksiniz. Böyle iman, iman değil. Ey Resulüm, onlara sorsaydın, sormana gerek yok ama hani sorsaydın da zaten böyle diyeceklerdi. Böylece Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini onların yüzlerine vurmaktadır. Ve kendisini tarif etmektedir. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا O Allah ki o sizin de kabul ettiğiniz, yaratıcı ve aziz ve alim olarak gördüğünüz o Allah, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Nasıl ki bebek beşikte sallanır, gayet rahat, mışıl mışıl uyursa, aynen öyle siz de dünya denilen şu beşik üzerinde gidip gelmektesiniz. Bir taraftan nasıl ki beşik hani gider gelir, gider gelir, gider gelir, aynı şekilde siz de uzayda gidiyorsunuz, dönüyorsunuz, dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. Ve diğer taraftan belki de kıtaların su üzerindeki kısmi hareketini de belki ifade ediyor olabilir ayet. Kıtalar sonuçta su üzerinde duruyorlar. Karalar su üzerinde duruyorlar. Allah Azze ve Celle sarsılmayalım diye dağlar yerleştirmiş. Ama hakikatte su üzerinde duruyorlar. Ve belki de hafif bir takım hareketler yapıyorlar. Bu şekilde bir beşik görevi görmüş oluyorlar. Çok şiddetli hareketler yapmasınlar diye Allah Azze ve Celle tarafından dağlar ile tespit edilmişler. Sizin için Allah yeryüzünü beşik kıldı. Allah Azze ve Celle üzerimizdeki nimetlerini bize hatırlatıyor. İnsanların Allah'ı unutmasında önemli bir sebeptir bu. Allah'ın nimetlerini unutmak. O yüzden Kur'an-ı Kerim bize kendi nimetlerini, Allah kendi nimetlerini bize hatırlatır. Bize nimetleri üzerine yemin etmek suretiyle kendini hatırlatır ve nimetlere bakmamızı sağlar. Yeryüzüne bir bakın der, yeryüzü sizin için beşik kılındı. Bilim adamları, coğrafyacılar incelesinler yani. Yeryüzünün beşik oluşu nasıldır acaba? Kur'an neden mehd ifadesini kullanıyor? Neden Kur'an dünya için beşik diyor? Bilim adamlarına görev düşüyor, incelesinler, araştırsınlar. Ve bu gibi kelimelerin Kur'an'da kullanılması Kur'an'ın bilimsel mucizelerindendir. Belki bunları zaman içerisinde daha iyi anlayacağız. Nasıl ki bazı ayetler bilimin gelişmesiyle daha güzel anlaşıldıysa, bu gibi ayetlerde de aslında bilimsel bir takım noktalar var. Bunlar da bilimin gelişmesiyle daha iyi anlaşılacaktır. Neden Kur'an beşik ifadesini kullanıyor? Nasıl ki mesela Kur'an-ı Kerim Nisaukum harsun lekum buyurmuş, kadınlarınız sizin tarlanızdır. Bu ifadeyi anlamayanlar, neden tarla ifadesi kullanılıyor? Allah'ın sizin için murad ettiğini, takdir ettiğini, Allah'ın size vermesi için hanımlarınızla birlikte olun manasında, kadınlarınız sizin için tarladır buyurmuş idim. Anlamayanlar itiraz ettiler, bu kadınları tahkir etmek değil midir, aşağılamak değil midir? Anlamıyorlardı. Bilimin gelişmesiyle daha iyi anlaşıldı ki hakikaten sperm bir tohumun toprağa gömülmesi gibi anne vücudunda, kadını vücudunda gerekli yerde gömülmektedir ve oradan filizlenmektedir adeta bir tohum gibi. Çocuk o şekilde olmaktadır. Bilimin gelişmesiyle anlaşıldı bu gibi ifadeler neden seçiliyor? Halakal insane min alak. Allah insan alaktan yarattı buyurdu Allah. Neden Allah azze ve celle alak ifadesini kullandı? Yapışkan bir şeyden yarattı. Neden o ifadeyi kullandı? Neden mudga ifadesini kullandı? Çocuk biraz anne karnına büyüdükten sonra mudga, çiğnenmiş bir et şeklini alır. Bir hamuru ağzınıza alıp da çiğnerseniz hangi şekli alıyorsa çocuk anne karnında o şekli almaktadır. Allah Azze ve Celle'nin buna benzer ifadeleri bilimin gelişmesiyle ancak anlaşılabilmiştir. Burada da öyle bir ifade anlaşılabilir. Neden Allah Azze ve Celle yeryüzüne beşik ifadesini kullanıyor? Bilimin gelişmesiyle bunlar daha güzel anlaşılıyor. İşte dolayısıyla Allah'ın ayetlerini çözebilmek için kainat kitabı üzerinde de durmak, kainat kitabını okumak, bilim üzerinde çalışmalar yapmak icap etmektedir ve bu insan imanını kuvvetlendirecektir. Bilim gelecek ve Kur'an'ın dediğini tekrar edecek, Kur'an'ın dediği bu şekilde ispat olmuş olacak ve Kur'an'ın kelamullah olduğu bir kez daha ispatlanmış olacak ve bu şekilde insanların imanı kuvvetlenmiş olacak. Allah Azze ve Celle her asırda Kur'an'ın bir takım mucizelerini ortaya koyar. O mucizeler keşfedildikçe insanların imanı bir kez daha kuvvetlenir, bir kez daha kuvvetlenir. Bu şekilde dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşir, her seferinde kendini bir kez daha ispat eder. Ama insanlara düşen bu gibi ayetler üzerinde durmaktır. Bu gibi ayetler üzerinde duracak, o kelimeleri çözecektir. İşte Allah Azze ve Celle burada onu ifade etmektedir. Allah sizin için dünyayı beşik olarak kıldı, üzerinde rahat yaşamanız için. Dünya dönüyor, bazen başımız aşağı tarafa geliyor. Ama biz farkında bile değiliz, sanki kendimizi hala dik duruyor zannediyoruz. Aşağı doğru dönmüşüz halbuki. Ama hiç farkında bile değiliz. Tıpkı bir çocuk hiç farkında olmaz, beşikte sallanır, gider gelir, gider gelir. Mışıl mışıl uyursa aynen öyle insan da kendi hayatına devam eder, hiçbir şeyin farkında bile değildir. Vücut bir taraftan bütün görevini yerine getirir. Bütün hücreler çalışır. Kalp görevini yapar, göz görevini yapar, dalak, böbrek hepsi kendi görevlerini yaparlar sessiz sedasız. İnsan bunun farkında bile olmaz. Rahattır, farkında bile değildir. Bir gün en ufak bir yerimizde bir arıza meydana gelse, o zaman anlıyoruz. O zaman anlıyoruz. Demek ki orada bir çalışma varmış da bizim haberimiz yokmuş. Demek orada bir arıza meydana gelmiş de farkına varıyoruz. En küçük bir arıza, bir tırnağımıza bir şey olsa bile, o zaman anlıyoruz kıymetini. Demek ki vücuttaki trilyonlarca hücre ne kadar isabetli çalışıyor. Ne kadar hatasız çalışıyor. Hiç farkında bile değil insan. İşte aynı şekilde kainat da bu şekilde bizim için her şeyi hazırlıyor. Elma ağacı elmayı hazırlıyor, armut ağacı armutu hazırlıyor. Allah Azze ve Celle bir sistem kurmuş, bu sistem içerisinde hava temizleniyor, güneş doğuyor, batıyor, yağmurlar yağıyor. Her şey mükemmel devam etmesi hayat olmaz. Hepsine ihtiyacımız var. Güneş olmasa olur mu? Yağmur olmasa olur mu? Rüzgar olmasa olur mu? Havayı Allah temizlemeseydi olur muydu? Yaşayabilir miydiniz? Her gün havayı kirletiyoruz. Arabalardan çıkan gazlardan tutun da bilmem neye varana kadar her gün biz havayı kirletiyoruz ama hava her zaman tertemiz. Her şey kontrol altında. Birisi tarafından her şey idare ediliyor besbelli. Ve
Allah Azze ve Celle işte o nimetlerini bize hatırlatıyor. Çünkü insanlar Allah'ın nimetlerini düşünmedikleri zaman Allah'ı unutmaktadırlar. O yüzden Kur'an hep hatırlatıyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ın nimetlerini hatırlamazsanız Allah'ı unutacaksınız demektir. O yüzden Kur'an Allah'ın nimetlerini bize hatırlatır ve Allah Azze ve Celle'nin kainatında da sürekli olarak nereye bakarsanız bakın nimetleri görürsünüz. Nereye bakarsanız bakın Allah'ın ayetlerini görürsünüz. Senurihim ayetine fil afak ve fi enfusihim. Onlara hem dış alemlerinde hem de iç alemlerinde ayetlerimizi, delillerimizi göstereceğiz. Hem dış alemlerinde hem de iç alemlerinde. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Ta ki onlara tebeyyün etsin, açıkça ortaya çıksın ki bu haktır. Onlara dış alemlerinde de iç alemlerinde de onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Delillerimizi göstereceğiz. Her nereye bakarlarsa baksınlar, görecekler. Ta ki kıyamet gününde ya Rabbi sen bana göstermedin ki demeyelim. Ya Rabbi sen birkaç bir şeyler ortaya koymuştun, ben de onları göremedim. Benim bulunduğum yerde bir şey yoktu, seni ispatlayan bir şey yoktu diyemeyelim. Nereye bakarsanız bakın bir sürü mahlukat görürsünüz. Üzerine bastığınız, kıymet vermediğiniz, dikkat etmediğiniz, o yeryüzünün, o toprak dediğiniz, kara dediğiniz, o yeri bile Allah Azze ve Celle kendisinin delili olarak size sayıyor. O yere, o kıymet vermediğiniz, bakmadığınız, belki elmaya, armuta insan bakabilir. Belki hadi diyelim gökyüzüne, güneşe, yağmura bakıyor olabilir. Ama hiç bakıyor mu bastığı topraklara? Belki toprağa baksa bile bu topraktan çıkan nimetleri düşünüyor olabilir. Belki bu topraktan hem elma hem armut hem domates her şey çıkıyor. Nasıl oluyor aynı topraktan aynı sudan böyle farklı farklı şeyler? Bu toprak neymiş ki böyle? Her şeyi Allah ondan yaratıyor. Bu toprak neymiş böyle? Ne kadar özellikler yerleştirilmiş bu toprağa? Belki bu yönden bakanlar, onlar da azdır da, bakanlar bile belki bu yönden bakıyor. Ama Allah Azze ve Celle başka bir yönden bakmayı bize öğretiyor. Sadece bu yönden bakmayın. Sadece o topraktan size verilen nimetleri düşünmeyin. Aynı zamanda bir de o toprağın, o karanın, kara dediğiniz o yeryüzünün bir de beşik olduğunu düşünün. Sizi rahat ettiriyor. Hiçbir şeyi görmüyorsanız bile bari bunu görün. Allah Azze ve Celle kendi mahlukatını bize anlatıyor. Bazen mahlukatı üzerine yemin ediyor. Bunları görmeyenler elbette ki Allah'ı unutacaklardır. Bunları görmeyenler kendisinin bir hiç olduğunu da unutacaklardır. Her şeyin Allah tarafından kontrol altında tutulduğunu da unutacaklardır. O büyük kudreti göremez olacaklar ve kendilerini bir şey zannetmeye başlayacaklardır. İşte o zaman yeryüzünde bir Firavun olacaktır, bir Nemrut olacaktır, bir Ebu Cehil olacaktır. Bunların bu hale gelmesi, Firavunlaşması insanın kendisinin bir hiç olduğunu anlamamasından kaynaklanır. Allah'ın gücünü, kudretini müşahede etmemesinden kaynaklanır. Allah'ı tanımamasından ve insanın kendi kendini tanımamasından kaynaklanır. O büyük kudreti görememesi ve kendisine bir hiç olduğunu görememesinden kaynaklanır. İşte o zaman Allah'ın peygamber ve kitap göndermesini anlayamaz. Kendisini bir şey zannetmektedir çünkü. Benim aklım var, akıl bana yeter diye düşünmektedir çünkü. Kendisini bir şey zanneden adam Allah'a muhtaç görmeyecektir kendisini. Kainatın onun tarafından idare edildiğini göremeyen adam elbette ki Allah'a muhtaç görmeyecektir kendisini. İşte o zaman sapma başlayacaktır. İnsanın sapmasının temelinde bu yatar. Kendini müstahni görmesi. Kendini ihtiyaçsız görmesi. Kendini zengin görmesi. Benim öyle ihtiyacım yok diye düşünmesi. Benim aklım var diye düşünmesi. Aklının acziyetini anlamaması. Kendinin kudretsizliğini anlamaması. O büyük kudreti görememesi insanı firavunlaştırmaktadır. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hem sizin için yeri bir beşik kıldı, hem de sizin için bu yeryüzünde yollar tayin etti. Sebiller, yollar tayin etti sizin için o arzın üzerinde ve siz onlarla yolunuzu bulasınız diye. Eğer her taraf bir çöl gibi dümdüz olsaydı o zaman nasıl bulacaktınız yolunuzu? Eğer dağlar olmasaydı, şekil şekil olmasaydı, nehirler olmasaydı nasıl bulacaktınız yolunuzu? Her şeyin şekli aynı olsaydı kaybolurdunuz, aradığınız yeri bulamazdınız. Size Allah Azze ve Celle'yi tabiatta tabi yollar tayin etti. Bazı yerlerde böyle yola benzer şeyleri görürsünüz. Aslında onlar insan yapımı değildir. Allah Azze ve Celle bir takım yollar, hazır yollar insanlara sunmaktadır. Yalnızca insanların yaptığı yollar değil. Haydi insanlar şimdi yollar yapıyor. Haydi şimdi bu kudrete ulaştılar ya eskiden. İş makineleri mi vardı? Dozerler mi vardı? Kepçeler mi vardı? Allah Azze ve Celle o zamandan beri de insanlara yollar hazırlıyordu. Bazı yerlerde yürümek daha kolay. Allah Azze ve Celle oraları insanlar için hazırlamıştı. Ve size yollar gösterdi. Bu şekilde istediğiniz yere gidebilirsiniz diye. Ayetin bir manası da şudur. Size bu dünyada yollar gösterdim. Size bu dünyada yollar gösterdim. Bu yollara bakarsınız ve hidayet bulasınız. Kainat kitabını okuyasınız ve hidayet bulasınız diye. Kainat kitabını okumayanlar nasıl hidayet bulacaklar demek oluyor yani. Yani size Allah yeryüzünü beşik kıldı buna bakmıyorsanız, size kainatta bir takım yollar koydu önünüze, yolunuzu bulasınız diye çeşitli şekillerde yarattı tabiatı. Böylece istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Filan yerde şöyle bir ağaç vardı, filan yerde şöyle bir tepe vardı, filan yerde bir nehir vardı. Onun kenarından gidiyordum, şu kadar sağa sapıyordum, şu kadar sola sapıyordum. Bu şekilde yolunuzu buluyordunuz. Eğer Allah size bu şekilde yollar koymasaydı siz nasıl yol bulacaktınız? Aynı şekilde siz bunlara bakmazsanız, bunlar üzerinde kafa yormazsanız nasıl hidayet bulacaksınız? Mecaz olarak yani. Siz eğer bunlara bakmazsanız, bu tabiattaki bu ayetlere, bu kevni ayetlere bakmazsanız, afaktaki bu ayetlere bakmazsanız, o zaman nasıl olacak da hidayet bulacaksınız? Yani hem dış aleminizde hem iç aleminizdeki bu gibi delillere bakmadan hidayet bulmanız mümkün değil. Yani Allah'ın ayetleri iki tane. Allah'ın kitabı iki tane. Birisi bu Kur'an, biri de kainat kitabı. Kainat kitabına bakmayanlar Kur'an'ı da anlayamazlar. Allah Azze ve Celle evvela kendisini kainatla gösterir. Peygamberlere bu kitaplar vermeden evvel onlara kainatı gösteriyordu. Bütün peygamberlere çobanlık yaptırıyordu. Hepsi kainata bakıyorlar, tefekkür ediyorlardı. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında Kur'an buyurur. Kezalike nuri İbrahim'e melekute semavati vel ard. Biz böylece İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlıklarını, Allah'ın kudretini, saltanatını, Allah'ın ayetlerini gösteriyorduk. İbrahim onunla anlıyordu. Ve babasının yanlış yolda olduğunu anlayabiliyordu. Daha çocuktu, peygamber de değildi. Ama babacığım sen de senin milletinle yanlış yolda gidiyorsunuz diye biliyordu. Kainat kitabını okumakla, elinde henüz bir kitap yoktu. Allah Azze ve Celle onu peygamber de seçmemişti henüz. Ama ona kainatı gösteriyordu. Kainatı görmeden, kainat kitabını okumadan Allah'ın ikinci kitabı olan bu kitabı Kur'an'ı okusanız da anlayamazsınız. Kainata bakacaksınız, tefekkür edeceksiniz. Öyle bir imana ulaşacaksınız. Önce Kudretullah'ı göreceksiniz. Allah'ın sanatını, hikmetini, ilmini göreceksiniz. Ondan sonra o Allah'ın kitabı deyip bakacaksınız bu kitaba. İşte o zaman bu kitap size açılacak. O zaman anlamaya başlayacaksınız. İşte o zaman bu ayetler sizin için bir şey ifade edecek. Yoksa bir şey ifade etmeyecek. İşte onun için Kur'an bize bunlara bakalım diye Allah'ın nimetlerini anlatır. Allah Azze ve Celle üzerimizdeki haklarını bize hatırlatır. Onun hakkını anlamamış insanlar onun yolunda mücadele de etmeyeceklerdir. Allah'ın üzerimizde hakları var. Bir insan size bir bardak su verse teşekkür ediyorsunuz. Allah'ın haklarını düşünmeyenler, Allah'a secde etmeyenler ve Allah yolunda mücadele etmeyenler, bunlar şu halleriyle iyi bir kul olduklarını söyleyebilirler mi? Şükreden bir kul olduklarını söyleyebilirler mi? Kalbim temiz diyenler, senin kalbin temiz değil ama farz-ı misal temiz olsaydı bile neyle temizledin acaba kalbini? Omoyla mı temizledin, tursille mi temizledin kalbini? Neyle temizledin? Kalp Allah'ı zikirle temizlenir. Kalp farz ibadetlerle temizlenir. Kalp tefekkür ile temizlenir. Haramlardan uzak kalmakla temizlenir. Sen farzları yapmıyor, sünnetlerden uzak duruyor. Ve bir taraftan da haramlara giriyorsun. Neyle temizledin kalbini? Hem temiz olsaydı bile Allah'ın hakkı var üzerinde. Allah'ın hakkı var. Sadece kalbi temizlemek için de değil. Allah'ın hakkı olduğu için ona kulluk yapmak icap eder. Allah Azze ve Celle bize haklarını hatırlatıyor. Kainatı bizim için evirip çevirdiğini, yarattığını, üzerimizdeki haklarını hatırlatıyor ki insan Allah'a kulluk yapmaktan çekinmesin. Allah yolunda mücadele etmekten çekinmesin. Allah'ın gücünü ve kudretini de anlasın ve kafirlere karşı mücadele ederken korkmadan mücadele edebilsin. Bu ayetler Mekke'de Müslümanlar zulüm altındayken geliyordu. Ey müminler deniliyordu onlara. Bütün kainatı yaratan sizi korumaya gücü yetmez mi? Siz görevinizi yapmaya devam edin. Bütün kainatı yaratan elbette ki sizi de korur. Siz görevinizi yapmaya devam edin. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Ve o Allah ki size gökten suyu indirir belli bir ölçüye göre. Rastgele değil. Allah'ın hangi işi rastgeledir ki? Hayvanların sayısı rastgele midir? Eğer öyle olsaydı bugün yeryüzünde fareden geçilmemesi gerekirdi. Aslandan, kaplandan geçilmemesi gerekirdi. Ağaçlardan insanlara hayat olmaması gerekirdi. Bir hayvan 5-10 tane doğuruyor. Bir balık bazen 100.000 tane yumurta bırakıyor. Bir ağaç 100.000'lerce tohum döküyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi olmasa bunların hepsi büyüyecek olsa insan hayat kalmazdı dünyada. Her şeyin bir kaderi var, bir miktarı var, bir ölçüsü var. Ona göre Allah yaratmaktadır, ona göre indirmektedir. Yağmuru da öyle. Ey Allah'ın rızkından emin olmayanlar, ey çok çocuğumuz olursa aç kalırız diyenler, nüfusu planlamaya kalkışanlar, sadece aile planlaması da değil, aile planlaması adı altında hakikatte nüfusu planlama peşinde olanlar. İnsanoğlunun nüfusu artacak olursa yeryüzünde insana rızık kalmaz diyenler, topraklar artmıyor ki, ama insan artarsa bu topraklar yetmez olur diyenler, Allah'ın rızık indirirken hesapsızca indirdiğini zannedenler, görmüyorlar mı? 100 sene evvel insan nüfusu şuydu, bugün bu. O gün mü insanlar daha bolluk içindeydi, bugün mü? Bugün daha bolluk içerisindeyiz. Nüfus arttığı halde bugün bolluk daha fazladır. Nüfus olağanüstü artmamaktadır. Allah'ın kontrolü altındadır. Olağanüstü artmamaktadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle her şeyi belli bir ölçüye göre göndermektedir. Nüfus 2 kat arttıysa rızık 10 kat artmıştır. Evvelden kışın domates yiyebilir miydik? Salatalık yiyebilir miydik? Bugün artık kış yaz kalmadı, her zaman her şeyi bulabiliyorsunuz. Seralarda her zaman yetiştiriliyor. Evvelden bir dönüm topraktan mesela 300 kilo buğday alınıyorsa bugün 2 tona kadar çıkabiliyor. Nüfus 7 kat artmadığı halde rızık 6 kat, 7 kat, 10 kat artabiliyor. Allah Azze ve Celle insanları rızıksız bırakır mı? Sizi biz rızıklandırıyoruz buyuruyor. Çocuklarınızı öldürmeyin. Fakirlik korkusuyla kürtaj yapmayın. Cahiliye Arabını kınayanlar, kızını diri diri toprağa gömen cahiliye Arabını kınayanlar, bugün onların yaptığını bir başka yolla, daha modern yollarla yapmaktadırlar ama hakikatte yaptıkları şey aynıdır. Onlar doğduktan sonra toprağa gömebilme imkanına sahiptiler. Doğmadan toprağa gömemiyorlar, doğmadan öldüremiyorlardı. O yüzden öyle yapıyorlardı. Şimdikiler doğmadan öldürme imkanına sahip oldukları için, kürtaj denilen şeye sahip oldukları için o şekilde yapıyorlar. Cahiliye Arabı'ndan ne farkları var bunların? Allah Azze ve Celle suyu yani yağmuru belli bir miktara göre indiriyor. Rızkı verirken belli bir hesaba göre veriyor. Hiçbir şey rastgele değil. Yaratan Allah yarattıklarını rızıksız bırakır mı? Rızıksız bırakacak olsaydı yaratır mıydı? Allah Azze ve Celle her şeyin kendi kontrolünde olduğunu bize anlatıyor. Hiçbir şey rastgele değil, hepsi bir kadere göre, bir plana göre, bir ölçüye göre, bir miktara göre takdir edilmektedir. Dolayısıyla ey insanlar, bunu bilin ve ona göre Allah'a güveniniz tam olsun. Çocuklarınızı rızık korkusuyla öldürmeyin. Bu şekilde gökten suyu Allah böyle indirir, belli bir hesaba göre ve yeryüzüne inen su miktarı her sene aynıdır. Yağmur, tüm dünyaya yağan yağmur miktarı her sene aynıdır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu bir hadiste ifade eder. Yeryüzüne yağan su miktarı her sene aynıdır buyuruyor. Belki buraya yağmaz, başka bir yere yağar. Yağmurun yağdığı yerler değişebilir. Bu sene buraya fazla yağar, öbür sene başka bir yere fazla yağabilir. Orada bir değişiklik olur, bir hesabı vardır, Allah'ın bir muradı vardır. Belki bazen cezalandırmak için yağmur yağdırmamış olabilir, bazen de ceza vermek için çok yağdırmış da olabilir. Bir hikmeti vardır. İnsanların belki de Allah'ın nimetlerini unuttuklarını görünce Allah o nimetlerini hatırlatmak için bazen yağdırmıyor olabilir. Sonra yağdırdığı zaman insanlar nimetin kıymetini anlamış olurlar. Yağmursuz kalacaklar ki yağmurun kıymetini anlayacaklar. Bunun gibi bir takım maksatlarla Allah yağdırıyor veya yağdırmıyor olabilir. Fakat sonuçta her şey Allah'ın kontrolü altındadır. Kainata bir bakın, bir düzen göreceksiniz. Her sene ilkbahar olur, yaz olur, sonbahar olur, kış olur. Sürekli olarak bir düzen görürsünüz. Her şeyin kontrol altında olduğunu gösterir bize. Bu bizim Allah'a olan güvenimizi arttırır. Bu bizim insanlardan korkmamamızı sağlar. Bütün kainatı böyle idare eden isterse bize yardım eder der ve yolumuza devam edebiliriz. Kainatta Allah kendi kudretini bize gösterir. Bu şekilde ona olan teslimiyetimizi arttırır. Nasıl ki peygamberimize hitaben vallahu ya'simuke minen nas buyurulmuş idi. Allah seni insanlardan koruyacaktır ey Resulüm. Sen görevini yap, tebliğ etmeye devam et. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Böyle bir güvenin verilebilmesi neyle mümkün olur? Böyle bir güvenin verilmesi Allah'ın kainatının müşahadesiyle mümkün olabilir. Şu kainatı müşahade eden insan, tefekkür eden insan Allah'a tam olarak güvenir ve Allah'tan başkasından korkmaz hale gelir. O yüzden Kur'an bize Allah'ın nimetlerini ve kainatı anlatır. Bir sebebi hikmeti de budur. فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. O suyla Allah bir beldeyi tekrar canlandırır. Ölmüş olan bir beldeyi, bir toprağı yeniden canlandırır. Ölmüştür ama onu tekrar canlandırır o su sayesinde. Bir bakarsınız her taraf kupkuru, yazın her taraf kupkuru. Sonbahar gelir, yağmurlar başlar. Ve bir bakarsınız yeniden bir takım bitkiler sonbaharda yeşillenir. Bir takım bitkiler ilkbaharda yeşillenir. Yağmurlar düşmeye başladığı zaman her tarafta çeşit çeşit renklerde bitkiler çıkmaya başlar. Allah Azze ve Celle ona benzetir. Kezalike tuhracun. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Nasıl ki otlar, bitkiler, ağaçlar yağmur ile canlandırılıyorsa, tabiat yağmur ile canlandırılıyorsa siz de aynı şekilde canlandırılacaksınız. Bu kıyametten sonra yeniden diriliş gerçekleşeceği zaman bir yağmur ile gerçekleşeceğine işaret de olabilir. Kezalik ifadesi bunu akla getiriyor. Bu şekilde siz de bu şekilde çıkarılacaksınız. Yani nasıl ki ölmüş olan topraktan ölmüş gibi görünen bitkiler bu şekilde yağmur ile çıkıyorsa siz de bir yağmur yağacak ve o şekilde tekrar canlanacaksınız. Buna benzer rivayetler de var. Yani insanların yeniden yaratılışının bir yağmurla olacağını ifade eden rivayetler var. Allah Azze ve Celle bu şekilde siz de çıkarılacaksınız derken insanın yeniden yaratılışının bitkilerin yaratılması gibi olacağını ifade ediyor. Yani bütün kainatı böyle idare eden, böyle bir nizam kurmuş olan ve yağmur ile ölmüş olan toprakları canlandıran bir Allah sizi yeniden yaratmaya kudreti yetmez mi? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu kadar gücü kuvveti olanın, bu kadar bitkiler her zaman yaratanın, ölmüş gibi gördüğünüz o ağacı canlandıranın sizi canlandırmayacağını düşünebilir misiniz? Siz o beldeyi meyt olarak görüyorsunuz. Ölü gibi görüyorsunuz ama hakikatte ölü değil. Siz onu öyle görüyorsunuz. Ama yağmur yağdığı zaman bakın nasıl canlanıyor. İşte aynen öyle. Siz de aslında ölmüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde insanların dirilişini yine buna benzetir. Ve buyurur ki nasıl ki ağaçlar ilkbaharda canlanıyorsa, yeşillik her taraf yemyeşil oluyorsa, aynı şekilde siz de öyle tekrar diriltileceksiniz. Ölmüş olan bir ağaç ilkbaharda canlanıyor mu? Kurumuş olan bir ağaç canlanıyor mu? Hayır, canlanmıyor. Hakikatte ölmemiş ama ölü gibi görünen bir ağaç canlanıyor. Allah Azze ve Celle ona benzetiyor yani. Ölmemiş ağacın, ölmüş gibi görünen ama hakikatte ölmemiş olan ağacın canlanması gibi siz de o şekilde canlanacaksınız. Yani siz de aslında ölmüyorsunuz. Ölü gibi görünüyorsunuz. Sadece hayat değiştiriyorsunuz. Size bakan ölü zannediyor. Ama hakikatte hayat değiştiriyorsunuz, başka bir aleme gidiyorsunuz. Gerçekte ölmüyorsunuz. Çünkü gerçekte ölmüş olan ağaçlar ilkbaharda canlanmıyorlar. Ölmemiş ama ölü gibi görünen ağaçlar, kupkuru olmuş gibi görünenler canlanıyorlar. Demek ki insan da hakikatte ölmemektedir. Zaten ölü olmuş olsaydı insana kabirde sual edilir miydi? Men rabbuk ve men nebiyyuk ve men dinuk. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir? Bu sorular ölülere sorulur mu? Ölüyle konuşulur mu? Hakikatte ölü değildirler. Ama başka bir alemdedirler. Tek hayat bu hayat değil ki. Bizim hayatımız olduğu gibi bitkilerin de bir hayatı var. Bizim hayatımız gibi değil ama. Onların da bir hayatı var. Hayatlar farklı farklı yani. Meleklerin de bir hayatı var. Bizimkine benziyor mu? Yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar. Bizimkine benzemiyor ama bir hayatları var. Bitkilerin bir hayatı var, hayvanların bir hayatı var, cinlerin bir hayatı var. Çeşit çeşit hayatlar var, dağların, taşların bir hayatı var. Hepsinin kendince bir hayatı var, hayatlar farklı. Farklı farklı hayatlar yaratmış Allah. Bu dünyada şu anki hayatımız gibi başka bir hayat daha var kabirde. Ondan sonra başka bir hayat daha var. Neden bunu anlayamıyor ki insan? Zaten şu anda da farklı farklı hayatları görmüyor muyuz? Şu anda da bunu yaşıyoruz. Bitkilerin hayatıyla bizim hayatımız aynı mı? Hayatlar farklı. Dolayısıyla insan bunu görmeli ve başka bir hayata geçiş yaptığını da anlamalı. İşte bu şekilde çıkarılacaksınız. Nasıl ki o ölmüş gibi görünen toprak canlanıyor, su onu canlandırıyor, aynı şekilde sizi Allah bu şekilde canlandırır. Bundan nasıl şüphe edersiniz? Her gün benzerlerini görüyorsunuz. Her gün görüyorsunuz. Nasıl şüphe edersiniz? Übey bin Halef gibiler anlamak istemiyorlardı. Bir insan kemiği bulmuştu bir gün. Getirdi peygamberimizin önünde. Böyle eliyle ufaladı. Toz toprak etti. Sonra efendimizin önüne attı. Dedi ki: "Men yuhyil izame ve hiye ramim?" Kim bunu diriltecek? Toz toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra kim bunu diriltecek? Bu kemiklere kim can verecek? Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Kul yuhyiha allazi enşaaha evvel merra." De ki ona, ilk defa yaratan. Tabii ki senin buna gücün yetmez. Tabii ki başkalarının gücü yetmez. Ama sen Allah ile kendini kıyaslıyorsun herhalde. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı? Madem ki ilk defa yaratmak zor, onu başaran Allah. Sen nasıl men diyebilirsin? Kim diyebilirsin? Sen Allah'ı kendin gibi mi zannediyorsun? Yani böyle bir şeye bizim gücümüz yetmez. O halde böyle bir şey de olamaz. Nasıl bunu söyleyebilirsin? Senin gücün yeter mi bir sinek yaratmaya? Ama görüyorsun ki, sen de kabul ediyorsun ki onu Allah yaratıyor. Bunu kabul ediyorsun. Ondan sonra da kim tekrar yaratacak diyorsun. Her gün yaratılanları görmüyor musun? Görmüyor. Çünkü her gün olduğu için dikkatini çekmiyor. Üzerinde kafa yormuyor. Kağıdın yanması, benzinin yanması dikkatimizi çekmez. Çünkü her gün görüyoruz, alışmışız. Ama su yansaydı, demir yansaydı dikkatimizi çekerdi. Subhanallah derdik. Ne demek subhanallah? Peki kağıdın yanması subhanallah değil mi? Benzinin yanması subhanallah değil mi? Sanki o çok normal bir olay. Bu kağıdın içinde demek ki bir ateş var. Ateş saklı duruyor onun içerisinde ama tutuyorsun, yani yanmıyor. Ama bir kibritle yaktığın zaman başlıyor yanmaya. Demek bunun içerisinde gizli bir çeşit ateş var. Bu da subhanallah demeyi gerektiriyor. Farklı bir elma görsek, farklı bir bitki görsek, farklı bir hayvan görsek, belgesellerde özellikle farklı bir hayvan gördüğümüz zaman subhanallah diyoruz. Yaprak gibi olan hayvanlar var. Yaprak sanıyorsunuz. Yaprak gibi ama aslında o bir hayvan. Bu kadar belgesel seyretmişiz. Bugüne kadar hala ilk defa gördüğümüz hayvanlar var. Ve ilk defa gördüğümüz zaman Subhanallah diyoruz. Halbuki kediye de Subhanallah demeliydin. Sineğe de Subhanallah demeliydin. Farklı bir elma görsen, farklı bir kabak görsen, farklı bir domates görsen Subhanallah diyorsun. Halbuki salatalığa da Subhanallah demeliydin. Her gün gördüklerine de demeliydin. Her gün gördüklerinin onlardan bir eksik tarafı yok. Ama insan her gün gördüğü zaman körleşiyor. Görmez hale geliyor. İşte insan o gözü hiçbir zaman kaybetmemeli. İlk defa görüyormuş gibi her gördüğünde bir kez daha Subhanallah diyecek, o gözü kaybetmemeli. O gözü kaybettiği zaman insan imanını kaybediyor. O gözü kaybetmemeli. Allah Azze ve Celle bakın diyor kainata, Allah suyla kainatı tekrar canlandırıyor. Şu yeryüzünü tekrar canlandırıyor. İşte aynen öyle sizi de tekrar canlandırır. Yeniden otun topraktan çıkması gibi suyla beslenerek çıkması gibi sizi de yeniden çıkartır. Annenizin karnında nasıl olmuştunuz? Topraktan çıkar gibi çıktınız. Babanızın spermi gömülmesi gereken yere gömüldü. Toprağa gömülen bir tohum gibi ve sonra oradan siz bir ağaç gibi filiz verdiniz. Kezalike tuhuracun, aynı şekilde topraktan çıkarılacaksınız. Kainata bakan Allah'ın kudretinden şüphe etmez. Vellezî halakal ezvâce kullehâ. O Allah ki bütün çiftleri yarattı. Bütün çeşitleri, bütün sınıfları, bütün nev'ileri yarattı. Aynı zamanda her şeyi çift olarak yarattı. Hepsini çiftler halinde yarattı. Dişi erkek olarak yarattı. Sadece insan değil, ya sadece hayvan değil. Elektrik bile artı ve eksi kutupları var. Madde bile madde var, antimadde var. Her şey çifttir. Sadece Allah ehattır, ferttir, mutlak ferttir. Hiçbir şekilde benzeri yoktur. Leyse kemislihi şey. Hiçbir şekilde çifti yoktur. Allah her şeyi çift olarak yarattı. Her şeyin benzerini yarattı. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, cansızlar, yıldızlar, her şey, hiçbir şey Allah'a benzemesin diye, kendisi bu noktada fert olsun, yalnız olsun diye, ehad olsun diye. Hiçbir şekilde benzeri yok. İşte Allah Azze ve Celle her şeyi bunun için çift olarak yarattı. Her şeyin bir benzeri olsun ve o meselede Allah'a benzemesin diye. Tek olma mevzuunda Allah'a benzemesin diye. Mesela Allah her şeyi işiten bir varlık yarattı mı? Hayır. O meselede Allah'a benzemesin diye. Mesela Allah her şeye kudreti yeten birini yarattı mı? Hayır. O meselede Allah'a benzeyen bir varlık olmasın diye. Mesela Allah Azze ve Celle her şeyi gören bir varlık yarattı mı? O meselede kendisine denk olan birisi olmasın diye. O halde Allah kendine benzer yaratmadı ve yaratmayacaktır. Her şeyi çiftler olarak yarattı. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Ve yine sizin için gemilerden yarattı ve hayvanlardan, davarlardan yarattı. Öyle hayvanlar ki üzerine biniyorsunuz. Yani üzerine bindiğiniz hayvanlar ve gemilerden de sizin için yarattı. Nimetlerini sayıyor bize. Gemiye baktığımız zaman Allah'ın nimeti olarak bakıyor muyuz? Allah bize bu gözlüğü takmak istiyor. Böyle bir gözlükle bakın diyor hadiselere. Allah'ın baktığı yerden bakın. Böyle bir gözlüğünüz olsun. Her baktığınıza ibret nazarıyla bakın. Gemiye bakan adam belki o geminin sahibinin ne kadar zengin olduğunu düşünüyor. Belki o geminin acaba yükü nedir onu düşünüyor. Belki o geminin motorunun büyüklüğünü düşünüyor. Her şeyi düşünüyor ama Allah Azze ve Celle bunu insana bir nimet olarak verdi. Suyun kaldırma kuvveti olmasaydı o seni kaldırır mıydı? O koskoca demir yığını nasıl duruyor suyun içerisinde? Ona öyle bir şekil vermeyi bize nasip etti ki, bize öyle bir ilim verdi ki o demire böyle bir şekil veriyoruz ve o demir 100.000 ton malzemeyi taşıyabiliyor ve batmıyor. Su onu kaldırıyor, öyle bir şekil veriyorsunuz ki gemiye ve o şekil sayesinde su onu kaldırıyor. Allah insana bu ilmi veriyor, o maddeleri veriyor, gereken her şeyi veriyor, suya da kaldırma kuvvetini veriyor. Ve bunların nimet olduğunu bize hatırlatıyor. Bu nimetlere bakın ki Allah'a hem şükredin, hem Allah'tan korkun, hem Allah'ı sevin. Bu nimetlere bakmadan Allah'tan korkamazsınız da sevemezsiniz de. Tanımayan tanımadığından hem korkmaz hem de sevmez. Ondan korkmak da lazım, onu sevmek de lazım. Bu her ikisi içinde kainat kitabına bakmak lazım. Belki insanlar elmaya bakıyorsa yani, bakan çok azdır da, belki tadına bakıyor, güzelmiş diyor. Ne güzel yaratılmış demiyor. Elini alır almaz Subhanallah demiyor. Bu ne güzellik. Bu nasıl oluştu? Çamurun içinden çıktı bu. Zerre kadar pislik var mı üzerinde? Çamurun içinden çıktı. Odunun içinden çıktı. Odunun içinden çıkan şeydeki yumuşaklığa bakın. Taş gibi odunun içinden çıktı ama ne kadar güzel yumuşacık. Bu tadı, bu lezzeti bu nereden aldı? Ne çamurda o tat var, o lezzet var, ne de odunda o lezzet var. Bu tadı bu nereden aldı? İnsan bunun üzerinde kafa yoracağına sadece yemeği düşünüyor, tadı güzelmiş diyor. Hiç Subhanallah demiyor, hiç Elhamdülillah da demiyor. Aklına bile de gelmiyor. Unutmuş Allah'ı. Bizi Allah'ı unutturdular. Böyle bir göz vermediler. Ondan sonra da anarşist bir nesil meydana geldi. Sonra hakimler diyorlar, neden bu kadar çok suç işleniyor? Neden bu kadar çok suç işleniyor? Adam olaydınız da mekteplerinizde bu gözü çocuklara kazandıraydınız. Çocuğu alıyorsunuz 6 yaşından ta 25 yaşına kadar mektepte okutuyorsunuz. Kimini 5 sene, kimini 10 sene, kimini 20 sene okutuyorsunuz. Götürüyorsunuz ve orada da 1 sene, 1,5 sene eğitiyorsunuz. Hala adam edemiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Bir çocuğu alacaksınız, 15-20 sene okutacaksınız. Ondan sonra o çocuk anarşist olacak. Yazıklar olsun size. Sizin eğitiminize, sizin eğitim sisteminize Allah'ı Rab olarak kabul etseydiniz, Allah'ı terbiye edici, kanun koyucu, insanları edep kazandırıcı, kanun ile, kitap ile, peygamber ile, böyle bir Allah, Rab olan bir Allah olarak kabul etseydiniz, ondan alsaydınız kanunlarınızı, bu çocuklar bu hale gelmezdi, anarşist olmazdı, hırsız olmazdı. Ondan sonra bu millet neden böyle diyorlar? Siz insanların kalbine ne Allah'ı koydunuz, ne gözlerine öyle bir gözlük taktınız. Her baktığında o nimeti görecek, o kudreti görecek, o sanatı görecek bir göz kazandırmadınız. Kainat kitabını okutmayacak olan eğitim, eğitim midir? 15 sene, 20 sene okutuyorsunuz. Ondan sonra o çocukta hala öyle bir göz meydana gelmiyor. Bu nasıl bir eğitimdir? Daha ne yapacaksınız? 15-20 sene bu millet çocuğunu sana teslim ediyor. Al çocuğumu adam et diyor. Madem devletim diyorsun, madem ki çocuğumu istiyorsun, çocuğunu ver ben onu eğiteceğim diyorsun. Al diyor bu millet sana çocuğunu teslim ediyor ve sen o çocuğu alıyorsun. Kimin eroinman yapıyorsun, kimini hırsız, kimin anarşist. Nasıl devletsin sen? Nasıl eğitim veriyorsun sen? Ondan sonra hakim efendi bana diyor ki, hocam siz iyi ders vermemişsiniz bu millete. Bu millete iyi ders verseydiniz Adana'da bu kadar çok suç işlenmezdi. Senin devletin bu milletin çocuklarını 15-20 sene eline almış, eğitmiş, bozmuş da hoca ne yapsın? Bir hocayla mı memleket kurtulacak, iki hocayla mı kurtulacak? Sen 1 milyon tane öğretmenle, 100 binlerce okulla, bunlarla bir şey yapamamışsın. Onları bozmuşsun, bozmuşsun, bozmuşsun. Ondan sonra hoca ne yapsın? Sen onları her gün bozmaya devam ediyorsun televizyonuyla, kadınıyla, gazetesiyle, bilmem nesiyle, sporuyla, müziğiyle, ideolojileriyle, sapık fikirleriyle, travestisiyle, bilmem nesiyle, eroiniyle sen her gün bozuyorsun. Ondan sonra da hocaları panzehir olarak mı kullanacaksın? Sen boz, ondan sonra hocalar tamir etsin, öyle mi? Hocaları panzehir olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Suçları azaltan panzehirler olmamızı mı istiyorsunuz? Bizim anlattığımız İslam elbette ki suçları da azaltır ama biz sadece öyle bir İslam anlatmıyoruz. Aynı zamanda sizin de suçunuzu anlatıyoruz. Siz sadece bu milletin çocuklarının suçlarını konuşuyorsunuz, suçlu gençliği konuşuyorsunuz, suçlu gençliğin suçlarını azaltmamızı istiyorsunuz. Sizin suçlarınızı konuşmamızı istemiyorsunuz. Asıl suçlu olan sizsiniz. Siz Allah'ın kitabını terk ettiniz ve bu gençliğe Allah'ı öğretmediniz. Allah'ın kanunlarına göre terbiye etmediniz. Batının peşinden gittiniz. Kanununuzu, ahlakınızı, kriterlerinizi, değerlerinizi, her şeyinizi onlardan aldınız. Milleti bozdukça bozdunuz. Evvela sizin suçunuzu ortaya koyacağız. Bundan hoşlanmıyorlar. Onlar sadece hocanın ahlakı anlatmasını, böylece suçların azalmasını istiyorlar. Yok öyle yoğurdun bolluğu, sizin de suçunuzu konuşacağız. Bu milleti bu hale getirenler, bu milleti idare edenlerdir. Bir millet kendi kendine bu duruma gelmez. Mektepte eğitemediğinizi kim eğitebilir? Elinizde imkan var, devletsiniz. Çocuğu her gün alıyorsunuz anasından babasından, mecburi eğitim diyorsunuz. 12 sene mecburi diyorsunuz. 12 senede sen çocuğu adam etmiyorsun da ondan sonra daha kimi suçluyorsun? Kendini suçlamalısın. Nasıl bir eğitim bizim eğitimimiz ki? Her gün çocuğu alıyoruz anasından babasından ve gününün yarısı okulda, geri kalan yarısı televizyon başında, devamlı bizim kontrolümüzde. Televizyonlar da onların kontrolünde değil mi sonuçta? Biz bir çocuğu alıyoruz çocukluğundan itibaren yıllarca elimizde ve sonra onu adam edemiyoruz. Biz nerede hata yapıyoruz acaba diye düşünmeniz gerekmez mi? Allah Azze ve Celle bize kainat kitabını okuyacak bir göz kazandırmaya çalışıyor. Kezalike tuhracun. Bakın, görün otlar nasıl çıkıyor, siz de öyle yaratılacaksınız yeniden. Bu Allah için zor değil. Her gün çevrenizde benzerlerini görüyorsunuz ama bakmıyorsunuz, dikkatinizi çekmez olmuş artık. Bu mahallede oturan adam, bu mahallede bir tarihi eser olsa, yanından geçer her gün, bakmaz bile. Ama bir turist gelse, hemen o tarihi eserin fotoğrafını çeker, inceler, ne zaman yapılmış, nasıl yapılmış, kim yapmış. Çünkü oranın insanı değildir ve gözü ona alışkın değildir ve dikkatini çekmektedir. İşte aynen öyle, insan her gün görünce bu mucizeleri dikkatini çekmiyor. Farklı bir şey görünce dikkatini çekiyor. O yüzden Kur'an buyurur ki fesiru fil ard, yeryüzünde gezin, farklı şeyler görün. O zaman farklı bitkiler göreceksiniz, farklı olaylar göreceksiniz ve her gördüğünüze bakacaksınız, dikkatle bakacaksınız. Her gün gördüğünüze bakmıyorsunuz. Farklı bir yere gidin, tebdil-i mekanda hayır var. Yer değiştirin, biraz hareketli olun, başka memleketlere gidin. Bu yolda biraz para harcayın, zaman harcayın, bir şey kaybetmezsiniz. Canlanırsınız, dinç olursunuz. Bu yolda para harcayın, zamanınızı verin. Başka şehirlere gidin, oralarda tarih eserler ziyaret edin. Oraların bitki örtüsüne bakın. Oralardaki dağlara, taşlara bir bakın. İlk defa gördüğünüz için dikkatli bakarsınız ve Subhanallah dedirtir size. İşte onun için gezmek lazım. Farklı şeyler görmek lazım. Farklı şeyler insana Subhanallah dedirtiyor. Onun için Kur'an gezin buyuruyor. Gezmeyenler, hep aynı yerde kalanlar pörsüyorlar ve İmam Şafii'nin dediği gibi su akınca temiz olur, durunca pis olur. Aynı yerde kalanlar kirleniyorlar, düşünmez hale geliyorlar, temizlenemiyorlar. Ve size Allah bu şekilde hem gemileri hem hayvanları veriyor, üzerine biniyorsunuz. لِتَسْتَوْ عَلَى ظُهُورِهِ Onların sırtları üzerine binebilesiniz ve sırtlarında oturabilesiniz. Neden hayvanlar dört ayaklı yaratılmışlar? Binek hayvanları. Onların sırtlarına binebilesiniz ve üzerinde dik durabilesiniz. ثُمَّ تَسْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Sonra Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve anasınız. Rabbiniz size bu hayvanları boyun eğdirdi. İze steveytum aleyh, onun üzerinde dik durduğunuz zaman, üzerine tam oturduğunuzda, üzerine kurulduğunuzda, istiva ettiğinizde, üzerinde tam rahat bir şekilde oturduğunuz zaman, Allah'ı zikredersiniz, Allah'ın nimetini hatırlayasınız diye Allah size bunları boyun eğdirdi ve tekul ve diyesiniz ki Subhanellezi sahhara lana haza, Allah ne yücedir, bize bunları boyun eğdirdi. Bu deveyi, koskoca deveyi, ya o da aslan gibi olsa binebilir miydiniz? File bile insanlar biniyorlar, fili bile terbiye ediyorlar. Koskoca fil bir çocuğun emrine giriyor, çocuk filin üzerine çıkıyor ve koca file yön veriyor. Bunu göresiniz ve Subhanellezi sahhara lana haza diyesiniz. Allah ne kadar yücedir ki hiçbir eksik sıfatı yoktur, bize bunları boyun eğdirdi. Ve ma kunna lahu mukrinin, biz bunları kendimiz boyun eğdiremezdik. Eğer Allah bize bunları boyun eğdirmeseydi bizim buna gücümüz yetmezdi diyesiniz diye. Allah size bu şekilde mahlukatı boyun eğdiriyor. Buna binek duası da denmektedir. Subhanellezi sahhara lana haza ve ma kunna lahu mukrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun. Ve biz muhakkak Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye. Bu hayvanlara binesiniz, gemiye bindiğiniz gibi ve bu hayvanlara da binesiniz ve bindiğiniz zaman ister gemiye ister hayvana bindiğiniz zaman ister bugünkü taksilere, uçaklara bindiğiniz zaman Bunu diyesiniz. Subhanellezi sahhara lana haza. O Allah'ı tesbih ederiz. O bize bunları boyun eğdirdi. Demiri de bize boyun eğdirdi. Deveyi de bize boyun eğdirdi. Denizi de bize boyun eğdirdi. Gemiyi de bize boyun eğdirdi. Hatta dünyayı da boyun eğdirdi. Dünyaya da basıyoruz. Basabilelim diye Allah Azze ve Celle bu şekilde bize bunları boyun eğdirdi ve kendi nimetini bize hatırlatıyor. Arabaya binen adam hiç aklına geliyor mu nimet? Peygamberimiz bir bineye bindiği zaman Bismillah derdi. Üzerine oturduğu zaman Elhamdülillah derdi. Adımını attığı zaman Bismillah derdi. Üzerine oturduğu zaman Elhamdülillah derdi. Sonra Subhanellezi sahhara lana haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina ve inna ila rabbina lemunqalibun derdi. Bu ayeti okurdu. Ve sonra Ya Rabbi derdi, bu seferimizde, bu yolculuğumuzda bize iyilik ve takvayı nasip eyle. Hayırlı ameller işlemeyi nasip eyle. O şekilde gitmeyi, dönmeyi bizlere nasip eyle. Döndüğü zaman da Eyyibun teyyibun li Rabbine hamidun derdi. Dönüyoruz, döndük, dönücüleriz. Allah'a tövbe edenler olarak ve Allah'a hamd edenler olarak, Rabbimize hamd eden kimseler olarak, tövbe eden kimseler olarak dönücüyüz, döndük yani derdi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sürekli olarak Rabbinin nimetlerinin farkında bir hayat yaşadı. Her anında Rabbinin nimetlerini zikrederdi. Savaşta da barışta da. Geceliğin sağdan sola döndüğü zaman bile Allah'ı zikrederdi. Peygamber olmasaydı böyle bir hal olabilir miydi onda? Kendisi haşa bir yalan uydurmuş olsaydı, bir din, bir kitap uydurmuş olsaydı, insanlara belki, insanların yanında belki bir şeyler yapardı ama kendi evindeyken de yapar mıydı? Gecenin karanlığında yapar mıydı? Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Uyuyordum diyor, gecenin karanlığında uyandım. Efendimiz yanımdaydı fakat baktım yok. Yanımda yok. Gecenin karanlığında el yordamıyla şöyle aradım. Baktım ayaklarını elimdeydi. Baktım secdeye kapanmış. Allah'a secde ediyor ve ağlaya ağlaya dua ediyor. Ve Allah'a tesbih ediyordu. Gecenin karanlıklarında hiç kimse yanında yokken sahte peygamber böyle yapar mı? Güç ve kuvveti ele geçirmek için yapsa yapar, bir din, bir dava ortaya atar, bir ideoloji ortaya atar insanlar. Bir takım maksatları vardır, o maksatlara ulaştıkları zaman da lüks bir hayat yaşamak isterler. Hemen hayatlarını değiştiriverirler. Hazreti Peygamber'in hayatı hiçbir zaman değişmedi. Mekke'de zulüm altındayken, ekmek bulamazken nasıl bir hayat yaşıyorduysa, Medine'de devlet başkanı olduğu zaman da aynı hayatı yaşıyordu. İsteseydi lüks bir hayat da yaşayabilirdi. Ama o hala normal, o zamanın insanları gibi yaşamaya devam ediyordu. Herkesten fazla Rabbini tesbih ediyordu gecenin karanlıklarında. Sağdan sola döndüğü zaman, ayakkabısını giydiği zaman, tuvalete gideceği zaman, çıktığı zaman, evinden çıkarken, mescide girerken, yolda giderken, ata binerken, attan inerken sürekli. İnanmasaydı bunu yapabilir miydi? Yalan olsaydı bilirdi ki kendi yalan söylüyor. Kimsenin görmediği yerlerde yapmazdı. Hem bu kadar ibadet düşkünü olmasına gerek yoktu ki. Zaten insanlar onun kadar ibadet etmiyorlardı ki. Ondan fazla eden yoktu ki. Neden fazla yapmaya çalışsın ki? Neden kendisini çok zorlasın ki? Hatta kendisine gelip diyorlardı ki, ya Resulallah, senin geçmiş ve gelecek tüm günahların bağışlanmış. Zellelerin yani. Bizim günahımız gibi günah zaten yok. Hatacık, iyi niyetle yapılmış olan bir takım hatalar, zelleler. Senin geçmiş ve gelecek tüm hataların bağışlanmış ya Resulallah. Neden bu kadar kendine işkence ediyorsun? Neden sabahlara kadar namaz kılıyorsun, ayakların şişiyor? Neden? Günahın yok ki. Kalbi de temiz. Diyordu ki, şükreden bir kul da mı olmayayım? Rabbim beni insan olarak yarattı. Lağımda yaşayan bir fare de olabilirdim. Öyle de yaratabilirdi. Bir solucan olarak da yaratabilirdi. Ben insan olarak yarattı. Şükretmeyeyim mi? Beni Müslüman yaptı. Şükretmeyeyim mi? Hidayeti bana gösterdi. Şükretmeyeyim mi? Beni kendi elçisi yaptı. Bana yüksek bir makam verdi. Şükretmeyeyim mi? İnsanlar bu kadar kendini yorma demelerine rağmen o yormaya devam ediyordu. Biraz yesen, içsen ya Resulallah diyorlardı. Bu kadar aç kalıyorsun. Biraz yesen ne olur? Biraz daha fazla yesen ne olur? Diyordu ki, benden evvelki peygamberlerle yarış halindeyim. Biz peygamberler yarış yapıyoruz. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarış yapın buyuruyor Kur'an. Ben peygamberlerle yarış halindeyim. Onlardan geride kalmak istemiyorum diyordu. Daima Rabbini zikrediyordu. Ve sürekli mertebe kat ediyordu. Sürekli yükseliyordu. Bir insan bir şeye ibret nazarıyla baksa yükselmiş olur. Bir insan bir arabaya binse, Bismillah dese, otursa, Elhamdülillah dese, Subhanallah dese, Subhanellezi sahhara lana haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Ve sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Hazreti Ali'den gelen bir rivayette böyle demişti. Adımını atıyordu hayvanın üzerine, Bismillah diyordu, oturuyordu, Elhamdülillah diyordu. Sonra bu binek duası diyebileceğimiz bu ayeti okuyordu. Ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyordu. Hatta sonra bir de bir ayete göre tebessüm etmişti. Dediler ki, neden tebessüm ettin ya Ali? Dedi ki, Resulullah da böyle dedi, sonra tebessüm etti. Ben de ona sordum, neden tebessüm ettin ya Resulallah? Bana dedi ki, Allah kulunu böyle gördüğü zaman ona güler. Kul böyle söyler, sonra Rabbim fağfirli der, beni affet der. Allah kulunu böyle gördüğü zaman ona güler ve der ki, kulum benden başka affedecek bir kimsenin olmadığını biliyor. Ve Allah ona güler. Allah onun o tesbihinden, sadece ondan mağfiret istemesinden memnun olur manasında güler. Bu şekilde her bir nimetin farkına varmamızı sağlamaya çalışıyor Kur'an. Her bir nimetin farkında olmalı Müslümanlar. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Ve biz muhakkak Rabbimize döneceğiz. Nasıl ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Ellezine iza isabetu musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, biz zaten Allah içiniz derler. Bir musibet geldiğinde, bir şeylerini alıp götürdüğünde, ama sağlığını, ama bedeninden bir şeyi, ama malını, mülkünü, ama çocuğunu, bir şeyini alıp götürdüğü zaman, inna lillah der, zaten Allah için değil miyiz? Zaten her şeyimiz, sahip olduğumuz her şey Allah'a aittir. Biz Allah'a aitiz. Var o, bize verilen şeyler de ona aittir. Ve inna ileyhi raciun, zaten ona döneceğiz. O halde mesele yok. Aynen öyle burada da ve inna ila rabbina lemunqalibun. Biz Nasılsa Allah'a döneceğiz, inkılap edeceğiz. İnkılap kelimesi kullanılmış burada. Munkalip, böyle çevrilen demek. Biz yani bugün bu hayattayız, yarın başka bir hayata döneceğiz. Bugün buradayız, bir bineye bindiğiniz zaman bunu söylüyorsunuz. Ve inna ila rabbina lemunkalibun. Şimdi bir yere gidiyoruz ama esas olarak Allah'a gideceğiz. Bunu unutmamamızı sağlıyor bu söz. Şimdi mesela diyelim ki biz dün mesela Urfa'ya gittik. Şimdi Urfa'ya gidiyoruz ama esas olarak biz aslında Allah'a doğru gidiyoruz. Bir taraftan Urfa'ya, Ankara'ya, İstanbul'a gidiyoruz ama esasında Allah'a doğru gitmekteyiz. Bütün bu gidişlerin arkasında esas gidişimiz Allah'adır. Onu unutmamak icap eder. Nereye gidersen git, Allah'a gidiyorsun aslında. Bunu unutmayan insan bineğine bindiği zaman Allah'a döneceğini, Allah'a doğru gittiğini unutmayan insan kötülük yapmaya gidebilir mi? Arabasıyla, atıyla, devesiyle kötülük yapmaya gidebilir mi? Haram işlemeye gidebilir mi? Atını atlayıp zina etmeye gidebilir mi? Arabasına binip fuhuşhaneye gidebilir mi? Arabasına binip faizli bankaya gidebilir mi? Ve inna ila rabbina lemunqalibun diyen adam, arabaya bindiği zaman Allah'ı hatırlayan adam, Allah'a döneceğiz diyen adam harama doğru gidebilir mi? Ve inna ila rabbina lemunqalibun deseydi Amerikan askeri, gelip de Irak'ta o yaptıklarını yapabilir miydi? 1,5 milyon insanı katledebilir miydi? 10 binlerce kadının namusunu kirletebilir miydi? Allah'a döneceğiz deseydi yapabilir miydi? Allah'a döneceğiz diyen adam yapamaz. Hakim sabahleyin arabasına biniyor, savcı arabasına biniyor, gidiyor görevine. Arabasına binerken Bismillah deseydi, Elhamdülillah deseydi, ve inna ila rabbina lemunqalibun deseydi, Allah'a döneceğiz deseydi, Allah'ın istemediği bir hüküm verebilir miydi mahkemede? Allah'a döneceğim ben, Allah'a hesap vereceğim ben. Kim ne derse desin, Allah'ın razı olmadığı bir hüküm veremem. Çünkü Allah'a döneceğim. Bu dua insanı harama gitmekten alıkoyan bir duadır. Sadece bir bineye, bir arabaya, uçağa, ata, deveye bindiğimiz zaman şükür olarak söylememiz için değil. Subhanellezi sahhara lana haza ve ma kunna lahu mukrinin, bu şükürdür. Burası şükür içindir. Allah'a tesbihtir, Subhan. Ve öyle bir Allah ki sahhara lana haza, bize bunu boyun eğdirdi. Bu demiri bize boyun eğdirdi. Araba oldu, araba bizi götürüyor. Demir bize boyun eğdi. Uçak bize boyun eğdi. At, deve bize boyun eğdi. Fil bile bize boyun eğdi. Bu kısmet şükürdür. Allah'ın nimetini hatırlamaktır, şükürdür. Ve ma kunna lahu mukrinin, biz onu boyun eğdiremezdik. Gücümüz yetmezdi. Eğer Allah demire böyle bir özellik vermeseydi, erime özelliği, şekil alma özelliği vermeseydi, deve bizi kabul etmeseydi, biz ona bunu kabul ettiremezdik. Tamam, burası şükür. Nimetin farkına varıyoruz. Ve ma kunna lahu mukrinin, bizim buna gücümüz yetmezdi. Allah suya kaldırma kuvveti vermeseydi biz bunu veremezdik. Burası şükür, Allah'ın nimetini hatırlamak ve şükretmek. Ama sonu şükür değil. Aynı zamanda ikazdır. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Ahirete hatırlatıyor. Döneceğiz, ahirete döneceğiz. Rabbimize döneceğiz. Rabbine döneceksin. Hesap vereceksin. O halde gittiğin yol düzgün bir yol mudur, bir bak.
Düzgün yola girmiş misin, girmemiş misin?
Bir bak, belki de harama doğru gidiyorsun. Bir bak, Allah Azze ve Celle bu duayı bize öğretirken aslında girdiğimiz yol doğru bir yol mudur, ona bakmamızı da sağlıyor. Madem Allah'a döneceğiz, bunu dediğimiz zaman düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu yol doğru bir yol mudur? Mesela bir insan öfkelenmiş, silahı beline koymuş, mesela birini öldürmeye gidecek. Tam meseleyi anlamamış da, haklı haksız bildiği de yok, öfkelenmiş bir şeye beline silahı takmış gidiyor. Bu adam bu duaya alışkın olsa, bilse, manasını da anlasa, anlayarak söylese, ve inne ila rabbine lemukalibun kısmına geldiği anda duraklar. Rabbimize döneceğiz. Orada hesap var der, sakinleşir. Kötülükten kendisini alıkoyar aynı zamanda. Yalnızca tesbih değil, insan ekseriyetle kötülüğü nasıl yapar? Bir bineğe binerek yapar. Bir yere gider, öyle yapar. Giderken de ekseriyetle bir şeye biner de gider. Çünkü insan uzun yol yürümeye uygun bir varlık değildir. Çok uzun yol yürüyemiyor insan. Mutlaka bir şeye biner. Evvelin araba, uçak yokken de Allah atı deveyi yarattı. Çünkü insan uzun yol yürümeye uygun bir varlık değil. Onun için bineğe binerken bu duayı öğretiyor. Hem Allah'ı hatırla, şükrü hatırla, şükret. Hem de Allah'a hesap vereceksin, ona döneceksin. Onu hatırla, ona göre bu yol yol mudur? Doğru bir istikamete mi girdin? Bu seyahat hayırlı bir seyahat midir? Yoksa şer midir? Bunu hatırla. Bunu hatırlayan insan artık ona göre yaşayacaktır. Allah'a döneceğini bilen adam ona göre yaşayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle bunu unutmuş olan kullarından da bahsediyor. Allah'a döneceğini unutmuş, Allah'a ortaklar koşan, Allah'a şirk koşan kullarına geçiyor. Biz burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve senin medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.